Final Dergisi Türkçe Soru Bankası 2 8. Kaset 2. Yüz 33. Edebiyatı bilmediğimden, marifetsizliğimden sade yazmışımdır. Bilsem böyle düpedüz yazar mıyım hiç? Köylü bir şeyi söylerken dikine olduğu gibi söyler. Neden? Süslemesini bilmez de ondan. Marifetli insanlar böyle yapmazlar. Sözlerine, yazılarına marifetlerini sokarlar. Hünerlerini gösterirler. Aslını sorarsanız marifet hayatın içinde, hayata uymayan bir şeydir. Benim dilim kısa, istediklerimi anlatabilmek güç. Bu parçada yazarın kendinde gördüğü en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? A. Köylüler gibi anlatabilmek isteği. B. Marifetli bir şair olmayışı. C. Ağdalı bir dil kullanamama. D. Bütün istediklerini okuyucuya aktaramama. E. Sanatlı yazamama. 34. Nokta nokta nokta. Başkalarının düşündüğü, söylediği, istediği gibi değil, kendi akıl gücüne dayanarak, kendi bilgilerinden, yeteneklerinden, becerilerinden, isteklerinden yararlanarak, kendi seçtiği amacı gerçekleştirebilmek için çalışan, eninde sonunda başarıya ulaşabilen kişi, düşünebilen kişidir. Bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Doğruyu, gerçeği arayan, düşünen kişidir. B. İnsanların özelliklerini, amaçlarını belirleyen temel kavram düşünmektir. C. Düşünme tembelliği başarısızlıktan öte yıkımdır. D. Düşünen kişi düşünme yetkisini elinde bulundurabilendir. E. Düşünen kişi yapar, yaptırır, bu yüzden başarır, başarılıdır. 35. 1. Sanat, insanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işidir. 2. Sanat, hoşa giderek hayranlık uyandıran anlatım, bir ahenk kullanmadır. 3. Gerçek sanat eserleri sonrasızlığa kalanlardır. 4. Sanat eserleri meyve dolu ağaçlara benzerler. 5. İyi meyveler bu sallanmaya dayanır, yere dökülmez, iyi tutmamış olanlar dayanamaz düşer. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra "Bunları çok sallamak gerekir" cümlesi getirilirse düşüncenin akışı bozulmaz. A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. 36. Bacon, okumak dolu bir adam, konuşmak hazır bir adam, yazmak da tam bir adam yapar der. Görülüyor ki bir insanın dolması için okuması lazımdır. Çünkü dolu olmayan bir insan hiçbir zaman yaşamaz. Yeni fikirler, hareketler, buluşlar ise hep taşabilen insanların eserleridir. Bu paragrafın iletmek istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Her okuyan yazar olamaz. B. Bilgi birikimi ancak okumakla elde edilir. C. Yenilikler birikim sahibi insanlarca gerçekleştirilir. D. Toplumda iyi bir yer edinebilmek okumakla mümkündür. E. Yazarların görevi yeni nesillerin oluşumuna zemin hazırlamaktır. 37. 1. Öykü her şeyden önce bir anlatım türüdür. 2. Yazıdan önce de vardı, insanlar yazıyı kullanmaya başlayalı beri daha da var olmaktadır. 3. Benim anlayışıma göre öykücü kendi dünya görüşüyle yorumlayarak anlatmalıdır. 4. Bu anlatı yazarın tutumuna, katıldığı ya da kapıldığı bir akıma göre değişebilir. 5. Fakat bu değişme hiçbir zaman temelden olamaz. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 38. Bir sanatçı dünya görüşü ne olursa olsun hazırcı olmamalıdır. Her yapıtında mutlaka yeni konular bulmasına da gerek yoktur. Sanatçı ele aldığı konuya kendi mührünü vurabiliyorsa bir şeyler başarmış demektir. Zaten bir sanatçının asıl kimliği de bu noktada ortaya çıkar. Sanatçılık farklı olmaktan ortaya çıkan bir durumdur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sanatta özgünlük çok önemlidir. B. Yazar bir konuyu kendince dile getirmelidir. C. Yazar her yapıtında yeni bir konu aramalıdır. D. İnsanların sanatçı sayılabilmeleri başkalarından farklı olabilmelerine bağlıdır. E. Sanatçı daima bir arayış içinde olmalıdır. 39. İnsan kendi içine döndüğü zaman bir düş kırıklığına uğrar çoğu kez. Dostunuzun düşündeki güzel insan değilsinizdir, olamazsınız da. Dostlar nasıl da idealleştirir birbirini, aslında hiç de öyle değillerdir. Ama yaşam için kaçınılmaz bir şeydir bu. Sevdiğiniz insanı yücelere çıkarmazsanız silinir, yok olursunuz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Dostlar birbirini yüceltir. B. İnsanlar dostlarının güzel yönlerini görür. C. Dostumuzu iyi ve kötü yönleriyle kabullenmeliyiz. D. Dostumuzu olumsuz yönde eleştirirsek onu kaybederiz. E. Gerçekçi düşünürsek dostumuzun bizi gördüğü gibi ideal olmadığımızı anlarız. 40. Televizyon ve video ülkemizde sinemayı çok kötü etkiliyor. Bunun da iki temel nedeni var. Birincisi, toplumun kültür hayatına yön verici mekanizmalar bizde hiçbir biçimde çalışmıyor. İkincisi, halkımızın geniş bölümü kültür olayı ile basit seyirlik olayı birbirine karıştırıyor. Birbirine karıştırmama durumunda olanlarsa sanatsal tüketimde kaliteden kolayca vazgeçebiliyor. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Sinemanın gelişmek için ileri teknolojiden yararlanması gerektiğine. B. Kültür kurumlarının toplumu aydınlatmada yetersiz kaldığına. C. Görsel iletişim organlarının sinemayı olumsuz etkilediğine. D. Halkın bazı kesimlerinin sanatta kaliteli olanı anlamadığına. E. Gerçek kültürel faaliyetlerle yüzeysel eğlencelerin kimilerince ayırt edilemediğine. 41. Edebiyat bir birikim, bir çaba harcama, açıkçası okuma, araştırma, didinme alanı olarak ele alınmalıdır. Edebiyat yalnızca bir esin, bir zeka oyunu, bir yaşantı aldatmacası değildir. Edebiyatın tutkulu bir çalışma istediğini bilmek gerekir. Yukarıdaki paragrafta edebiyatın hangi özelliğine değinilmemiştir? A. Yoğun emek gerektirdiğine. B. Araştırma ve incelemeye dayandığına. C. Okurun düş dünyasını zenginleştirdiğine. D. Bilgi ve kültür birikimi gerektirdiğine. E. Yalnızca ilham işi olmadığına. 42. 1. Sözcüklerin seçiminde ve kullanımında titizlik gösterme anlatımda başarının ön koşuludur. 2. Kimi yazarlarımız bu titizliği yeterince göstermiyor. 3. Bu yüzden sözcükler yerini bulmuyor cümlelerde. 4. Dolayısıyla cümleler de istenileni vermekten uzak oluyor. 5. Bu durumda anlatım gücünden çok şey kaybediyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın ana düşüncesini içermektedir? A1, B2, C3, D4, E5. 43. Dil, kendini yaratan ve yaşatan ulusun uygarlık düzeyinden soyutlanarak ele alınmaz. Bilim ve kültür alanlarında geri kalan her ulusun mutlaka dili de geri kalır. Çünkü zengin ve yoksun bir dilden önce çağdaş olan ya da olmayan bir toplum vardır. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Dil, ulusal benliği yaratan en önemli unsurdur. B. Uygarlaşmanın önemli bir aracı da dildir. C. Dil, ulus uygarlaştığı oranda gelişip zenginleşir. D. Dil, toplumların düşünsel gelişiminin temelidir. E. Toplumlar çağdaş uygarlıkta dillerinin gücüyle yer alırlar. 44. Eleştiri, olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmedir. Eleştiri inandırıcı olursa, sanatçının öz eleştiri yapmasına, yaldızlarına çeki düzen vermesine yardımcı olabilir. İnandırıcı olması, eleştiriyi yapanın bilgi birikimine, iyi niyetine, nesnel olabilmesine, kısacası kişiliğine ve yöntemine bağlıdır. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eleştirinin ikna edici olması gerektiğine. B. Eleştirmenin yazdıklarına duygularını katmaması gerektiğine. C. İnandırıcı eleştirilerin sanatçıları hatalardan arındırdığına. D. Eleştirinin sanatçıdaki iyi, güzel ve doğru yazıları da içerdiğine. E. Eleştirinin eser hakkında okuru aydınlattığına. 45. Oktay Akbal'ın kişilerinde kendisinden parçalar olduğu gibi kendimizden de parçalar vardır. Bu kişilerle onların bunalımları ve duygularıyla birlikte yaşanılır. Bu yönüyle de Akbal'ın insan denen gerçeği duygusal yaşayışı ve iç dünyasıyla veren gerçekçi yazar olarak öbür gerçekçi yazarlar arasında ayrı yeri vardır. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Akbal'ın eserlerinde kişilerin önemi. B. Akbal'ın insanı ele alış biçimi. C. Akbal'ın gerçekçi yazarlar arasındaki yeri. D. Yazarın çevresine ele alış tarzı. E. Akbal'ın duygusal yönü. 46. Edebiyat kitaplarındaki metinler öğrencilerimizi ilgilendirmiyor artık. Geometri derslerindeki noktalar, çizgiler, açılar kadar soyut, hatta anlamsız geliyor sözcükler. Onları hayatları boyunca nereye koyacaklarını bilemedikleri, asla kullanamayacakları eski eşyalardan farksız buluyorlar. Şiirlerde, öykülerde insana özgü duyguları ne yazık göremiyorlar. Bir yabancı gibi ilgisiz bakıyorlar. Yukarıdaki paragrafta edebiyat kitaplarındaki metinlerin hangi özelliğine değinilmemiştir? A. Dil olarak eskimişliğine. B. Toplum sorunlarını içermediğine. C. Somut gerçeklerden kopuk olduğuna. D. İlgi çekici özelliklerinin bulunmadığına. E. İnsana ait duyarlılıklardan uzak olduğuna. 47. Taklit başkalarının zevk ve bilgisinin kölesi olmak demektir. Yaratış gücümüzü ortadan kaldıran, doğuştan gelen yeteneklerimizin değerlendirilmesine engel olan taklit, insanı kişiliksiz yapar. Belli bir karaktere sahip olmayanlar taklitle toplum içinde değer kazanmazlar. Onun için nokta nokta nokta. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A. Taklit edeceğimiz insanı iyi seçmeliyiz. B. Taklidi sadece bir basamak olarak görmemeliyiz. C. Taklitlerimizin güvenilir olmasına dikkat etmeliyiz. D. Taklit ettiğimiz sanatçıyı çok iyi tanımalıyız. E. Taklidin önemini unutmamalıyız. Test 48. Deneme sınavı 6. 1. Koca kütükleri tek başına kaldırıyor. Bana mısın demiyordu. Bana mısın demiyordu altı çizili. 2. Her sözü üzerine alıyor, herkese küsüyordu. Üzerine alıyor altı çizili. 3. Bu işi yaparken zorlanacağını düşünmemiştim. Zorlanacağını altı çizili. 4. İş yaparken gözüm üstündeydi. Hata yapar diye düşünüyordum. Gözüm üstündeydi altı çizili. 5. Göze alınca yapamayacağı yoktur insanın. Göze alınca altı çizili. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlı olarak kullanılmıştır? A 1-5, B 2-3, C 2-5, D 1-3, E 3-4. 2. Arka sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından hangisi birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir? A. Öte yan, öte yüz. Köyümüz şu dağın arkasında kaldı. B. Geri kalan kısım. Masalın arkası yarın canlandırılacakmış. C. Koruyucu, kayıncı. O kadar rahat konuşuyordu ki meğer arkası varmış. D. Otururken sırtın dayandığı yer. Bu sandalyenin de arkası kırılmış. E. Bir şeyin temel tutulan tarafının ters yanı. Onun arkasından konuşmana ben de kızmıştım. 3. Günler geçiyordu. Şairler şiirlerini yazıyorlar, bilginler buluşların peşinde koşuyorlar, uzmanlar, teknisyenler doğayı kumanda altına almak için yorulmadan çalışıyorlardı. Bu cümlede geçen doğayı kumanda altına almak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlığa yararlı hale getirme. B. Olumsuzlukları ortadan kaldırma. C. Yeni buluşlarla geliştirme. D. Keşfedilmemiş yönleri bulma. E. İstenilen biçime sokabilme. 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma, mübalağa vardır? A. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. B. Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan. C. Arabamız takılırken bir dağın yamacına. D. Gözümde bir damla yaş deniz olup taşıyor. E. Hani dün kokladığım saç, hangi badem gözlü sultanların diyarı? 5. Ne karşındakileri susturmak, ne de başkalarına bilgiçlik taslamak için oku. Ne her okuduğuna körü körüne inanmak, ne de konuşmalarına konu bulabilmek için oku. İncelemek, düşünmek için okunması gerektiğini bil. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlam bakımından en yakındır? A. Karşısındakini susturmak için okuyanlar, okumanın bütün yararlarını bilmeyip kişisel isteklerini tatmin etmek için okuyanlardır. B. Başkalarına üstün görünmek amacıyla okuyanlar, düşünme yeteneklerini tam kullanamayanlardır. C. Okuma eylemi başkalarına karşı farklı davranmak, okunanlara gelişigüzel inanmak için değil, düşünce ve inceleme yeteneğini geliştirmek için yapılır. D. Okuduğu yazının konusunu anlamayanlar, düşünme ve inceleme yeteneklerini geliştiremezler. E. Her okuduğuna körü körüne inananlar, başka görüş ve düşüncelere hoşgörü ile yaklaşamazlar. 6. Ulusların bencilliğinden başka bir şey olmayan içine kapalı yurtseverliğin doğurduğu sonuçlar, kişisel bencilliğin doğurduğu kötülüklerden daha az yıkıcı değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlam bakımından en yakındır? A. Ulusal bencillik içe kapalı yurtseverlikten kaynaklanmaktadır. B. İçe kapalı yurtseverlik en az kişisel bencillik kadar kötü sonuçlar doğurur. C. Ulusal bencillikle hareket edenler uluslarına büyük zararlar verirler. D. Birçok yıkıcı davranış yanında ulusal bencillik de yer almaktadır. E. Kişisel çıkarlarını bir yana bırakabilenler ulusal bencillikle hareket etmemelidir. 7. İçlerinden gelmediği halde gülmeye çalışanlar aynaya baksalardı gülen değil gülünç olan bir yüzle karşılaşırlardı. Bu cümlede insan davranışlarında aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerektiği vurgulanmaktadır? A. Yapmacıklı, B. Etkileyici, C. Doğal, D. Toplumcu, E. İçli. 8. 1. Oyunun afişini görünce, ben bu oyunu sevmem diye düşünmüştüm. 2. Gene de izlemeye gittim. 3. Düşüncemde yanıldığımı anlamıştım. 4. Bir gün sonra dayanamayıp bir daha izledim. 5. Dekorundan kostümüne, konusundan oyuncularına kadar her şey mükemmeldi. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir ön yargı söz konusudur? A1, B2, C3, D4, E5. 9. 1. Kendimi bildim bileli bir şeyler yazıyorum. 2. Bir kitap oluşturacak kadar olduklarında yayımlıyorum yazdıklarımı. 3. Seçtiğim sözcükler kadar konuya da özen gösteriyorum. 4. Toplumsal konular yanında bilimsel konuları da ele aldığım oluyor. 5. Ancak okuyucuyu sıkmadan hoşa gidecek esprilerle dolu bir yazı olsun istiyorum yazdıklarım. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi yazarın yazdığı yazılardaki konuyla ilgilidir? A1, B2, C3, D4, E5. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Çok az kaynağa sahip olmasına karşılık hem ülkeyi hem de ulusun onurunu kurtarmıştı. B. Sağlanan imkanların iyi kullanılmasıyla işçilerin yaşam koşullarının düzeltileceğine inanıyorum. C. Gösterilen tepki sonunda çalışanların zararına yol açabilecek yasa teklifi geri alındı. D. Bu tür gösterilerin ülke kalkınmasına zarar vereceğini herkes biliyor. E. Alınan önlemlerin kısa vadede topluma yönelik saldırıları azaltacağını umuyoruz. 11. Saat 12'ye doğru geliyordu. Sokaklar hala boştu. İkide bir balkona çıkıp bakıyordum. Köşe başlarındaki nöbetçiler alana girenleri tek tek arayıp sonra kimliklerine bakarak bırakıyorlardı. Derken sokak kalabalıklaştı. Miting de başlamak üzereydi. Doğru 6 çizili 1. Hala 6 çizili 2. Balkona 6 çizili 3. Alana 6 çizili 4. Bakarak 6 çizili 5. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin çıkarılması anlam ve anlatımda bir eksiklik doğurmaz? A1, B2, C3, D4, E5. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Seçme ve seçilme hakkını gerektiği gibi kullanamıyoruz. B. Meyveli ve kolalı içeceklerin birçoğu sağlığa aykırı bulundu. C. Görsel ve işitsel öğelere ağırlık veriyor oyunlarında. D. Kuralları algılayınca sorun kalmadı. E. Birçok öğrenci şahsi ve kişisel sorunlarıyla yakından ilgilenecek bir yetkili arıyordu. 13. Konuşulanlara kulak kabartıyor, anlamaya çalışıyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A. Kahraman Mehmetçik saldırganlara karşı karargahı kahramanca savundu. B. Anlatılanlar onu tatmin etmiyor, başka konulara yöneltiyordu. C. Vitrinlere şöyle bir bakıp geçiyordu, bir şey alamayacağını söylüyordu. D. Her insana ayrı bir biçimde yaklaş, farklı değerlendirmeye çalış. E. Sorumluluğunu bilen herkes işini güzel yapar, baştan savmaz. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Anadolu ve süper liselere uygulanan yabancı dil programının yetersiz olduğu açıklandı. B. Olayı haber alan köy halkı yollara dökülüp saatlerce bekledi. C. Şiir ve düz yazı arasındaki farkı kolay kolay anlatamıyoruz. D. Ahlaki ve tarihi değerlerimize gereken önemi verdiğimizi söyleyemem. E. Lise ve üniversite gençliğine gereken ilgiyi göstermezsek onları topluma kazandıramayız. 15. Çalışanlara sendika hakkı tanıyan yasa önerisi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu cümledeki altı çizili sözcük sıfat olduğu halde ad olarak kullanılmıştır. Buna benzer bir sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur? A. Emekli maaşları önümüzdeki hafta ödenecek. B. İşçilerin çoğu sandık başına gitmedi. C. Eskiler böyle olayları hoşgörüyle karşılamaz. D. Suçluların cezalandırılması gerekiyor. E. O gün köylüler de eylem yapacakmış. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz tamlama kullanılmıştır? A. Dürüst insanların başarısı nedense göz ardı ediliyor. B. İki günde bir telefon açıyordu. C. Sonunda ipin ucunu kaçırdık. D. Soylu bir aileden geldiği belliydi. E. Mahalle kahvesi gecekonducuların sesiyle alt üst olmuştu. 17. Sıfat tamlamalarında tamlanan görevindeki adın sonuna li, lı, lu, lü eki getirilerek bileşik sıfat grubu oluşturulur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? A. Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak coşuyordu. B. Yosunlu kayaların o yeşil gözlerini deli aşıklar gibi oyacak. C. Kah bir kadın resmini sarar kuleli köyler. D. Kıyafetsiz bir çoban sırıtır sinsi sinsi. E. Dikenli yolun üstünde bekledim güldüm. 18. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Bu dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? A. Zarf tümleci, B. özne, C. dolaylı tümleç, D. belirtili nesne, E. yüklem. 19. Öznesi ikinci çoğul kişi iyelik eki almış belgisiz bir sözcük olan cümlelerde yüklem üçüncü tekil kişi de olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklendirmektedir? A. O romanı okuyan birçok kişi intihara sürüklendi. B. Bazılarınız söylenilenleri anlamakta güçlük çekiyor. C. Birkaç adım atıp geri döndü. D. Sular sararınca bazı kuşlar ağaçlara birikti. E. Roman kahramanlarından biri sıradan bir insandı. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin öznesidir? A. Gecikme cezasını kardeşim yatırmıştı. B. Okuma tutkusu çocuk yaşta başlamıştı bende. C. Sonuçlar açıklanınca heyecandan bayılacaktım. D. Eline aldığın konuyu bir an önce bitirmelisin. E. Her konu bir başka şekilde incelenecekti. 21. Denizin derinliklerine kadar ulaşabilen bu martı çığlıkları bana hiç de yabancı değildi. Denizin derinliklerine kadar ulaşabilen bu martı çığlıkları altı çizili. Bu cümledeki altı çizili sözler cümlenin hangi öğesini oluşturmaktadır? A. Nesne, B. Zarf tümleci, C. Özne, D. Dolaylı tümleç, E. Edatlı tümleç. 22. Aşağıdaki dizelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A. Lağımcıların hamam rüyasıdır. Rüyaların engler biri. Yeni müşteriler girerken içeri. C. Kürekçilerimiz hasatsız denizi köpürttüler kürekleriyle. D. O yabansı, o büyülü türküleri ben söylüyordum sağır gemicilere. E. Yalnız ben duyuyorum sirenleri akşam karanlığında. 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? A. Yorgun bir işçinin çalışmalarından verim alamayız. İşçinin altı çizili. B. Üçüncü gün işi bırakacaktık. Üçüncü altı çizili. C. Günlüğümüzü belirlemeden çalışmayacağız. Günlüğümüzü altı çizili. D. Uykuya dalınca sayıklamaya başladı. Uykuya altı çizili. E. Batılılar olayı farklı değerlendiriyor. Batılılar altı çizili. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün aldığı ek tür değişikliğine yol açmamıştır? A. Ürkek bakışlarıyla bizi korkutuyordu. Ürkek altı çizili. B. Gelişi güzel çizilmiş bu çizgi tabloya pek de bir şey kazandırmamış. Çizgi altı çizili. C. Köydeki başlık parası geleneğine son verildi. Başlık altı çizili. D. Bu sayı hükümet kurmak için yeterlidir. Sayı altı çizili. E. Okullarda alınan katkı payına tepkiler artıyor. Katkı altı çizili. 25. Kafaları sadece müsbet ilimlerin katı ve sert cenderesi içine hapsedilmiş insanların ne kadar kuru, duyarsız, anlayışsız olduklarını biliyoruz. Bu cümle dil bilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birden çok sıfat vardır. B. Bileşik fiil cümlesidir. C. Yüklemden önce gelen sözler bütünüyle nesne grubunu oluşturmaktadır. D. Yüklemi basit bir fiildir. E. Birden çok bileşik sözcük kullanılmıştır. 26. Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir isim cümlesidir? A. Gökyüzündeki kara bulutlar dağılınca rahatladım. B. Kardelenler ilkbaharı müjdeliyordu. C. Leylaklar açınca havuzbaşı şenlenirdi. D. Anlatılan öykü genç bir köy öğretmeninin yaşamına ilişkinmiş. E. Her dizede farklı bir duygu kaplıyor içimi. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A. Kamuoyu araştırmalarına güvenimiz kalmadı. Kamuoyu altı çizili. B. Her türlü güvenlikten yoksun olan bir yerde bekliyorduk. Güvenlikten altı çizili. C. Her gün yapılan masraflarla iki ay bir aile geçinebilir. Her gün altı çizili. D. İçgüdüsüyle hareket eden canlılar daha isabetli davranışlarda bulunuyor. İçgüdüsüyle altı çizili. E. Aybaşlarını iple çeken memurların yaşam mücadelesi içler acısıydı. Aybaşlarını altı çizili. 29. Birden ortaya çıkan dilenci kadının elindekileri alıp kaçtı. Birden altı çizili 1, ortaya altı çizili 2, dilenci altı çizili 3, kadının altı çizili 4, alıp altı çizili 5. Bu cümlede altı çizili sözlerin hangisinden sonra virgül getirilirse cümlenin anlamı değişir? A1, B2, C3, D4, E5. 30. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Boş parantez, biri ben, boş parantez, biri de uzayan kaldırımlar, boş parantez. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A. Noktalı virgül, virgül, nokta. B. İki nokta üst üste, virgül, nokta. C. İki nokta üst üste, noktalı virgül, ünlem. D. Nokta, virgül, nokta. E. Noktalı virgül, noktalı virgül, nokta. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Böyle bir gerçekliği yansıtacak olan yazarın tutumu bilim adamı kadar tarafsızdır. B. Topluma bakan yazardan beklenen şey gözlemlerinin sonucunu olduğu gibi yansıtmaktır. C. İş bölümünün artmasıyla bu ilişkilerin daha karmaşık olduğunu belirtmek zordur. D. Estetik yaşantı yerine beğendiğimiz fikirleri dile getirerek okurda hoşlanma uyandıran bu yazarda gerçek bir sanatçı olamaz. E. Öyle ki en zor beğenen eleştirmenler dahi toplumla iç içe yaşamaktan böyle zevk almazlar. 32. Ulusların uygarlık alanında yükselmeleri çağların değişmesini sağladığına göre, büyük eserlerin çağların tutsağı değil, çağların öncüsü, yol göstericisi olmaları gerekir. Döneminin görüntüsünü bir fotoğraf gibi veren yazar, kendini başarılı saymamalı, çünkü çağ değiştiğinde kendisi de kaybolup gider. Parçaya göre büyük yazar, büyük eser olmanın koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Döneminin bütün özelliklerini yansıtması. B. Nesnel bir tutumla gerçeği olduğu gibi işlemesi. C. Çağına ve toplum sorunlarına ilgisiz kalması. D. Toplumsal olayların gözlemcisi olması. E. Çağına değil, geleceğe yönelerek kalıcı olması. 33. Her sanat eserinde ille bir yenilik bulunamayacağı, gözle görülür, elle tutulur bir değişme içinde olmadığı için sanatçının kınanamayacağı herkesin bildiği bir gerçek. Ama şu da bir gerçek: her iyi sanat eseri insanlarla, toplumla, önceki sanat eserleriyle giriştiği çok yönlü, çok karmaşık bir ilişki süreci sonunda sanatçının kendisinde oluşan özü bir biçime dökme çabasıyla yaratılır. Sanatçının başarısı bu öz ile biçim çatışmasında göstereceği başarıya bağlıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A. Yenilik taşıyan sanat eserleri başarılı eserlerdir. B. Sanatçı olmanın ön koşulu mutlaka değişim içerisinde olmak değildir. C. İyi sanat eseri sanatçının toplumla, bireyle ve eski eserlerle ilişkisi göz önüne alınarak belirlenir. D. Biçim ve içerik uyumu sanat eserinin başarısını gösterir. E. İyi sanat eserinde sanatçı birikimlerini uygun biçim özellikleriyle bir araya getirir. 34. Batı'dan aldığı bütün etkilere karşın %100 bir halk ozanıdır. Şiiri bir aydın etkinliği dışında düşünmüştür. Şiir onun için bulduğu gibi vardır. Sadece kendi adını, bağlılığını ekler. İlk hüzünlerini, ilk isyanını Anadolu'dan almıştır. Baş kaldırması önce çok yerel, çok duygusal, çok toplumcudur. Bu özelliklerini sonuna kadar da yitirmiştir. Çünkü bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Toplumun aydın tabakası her zaman halka öncülük etmiştir. B. Çıkışını büyük bir kaynaktan, halktan, onun kolay ve özentisiz yaşamından alır. C. Batı'dan aldığı etkileri güçlü bir üslupla dile getirmiştir. D. Anadolu'yu anlamak için onu yaşamak gerekmediğinin bilincindedir. E. Şair için esas şey şiiri toplumu yönlendirecek bir aydın malzemesi olarak kullanmak olmalıdır. 35. Akif'te biraz üstten bakan bir mizah tutkusu vardır. Kötü değildir bu taşlama. Bu mizah, ama kendini bunlardan ayırması, öğüt verme durumuna geçivermesi şiirsel yükünü azaltır, inandırıcılığını eksiltir. Oysa Türk halkını çok iyi tanır. Buna rağmen bu bakışı şiirini kurutur. Geriye sadece tok sözlülüğü kalır. Bir de becerikli mizahı ve dili. Bu paragrafta Akif'in eleştirilen olumsuz yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Üslubu, B. Mizah yönü, C. Tok sözlülüğü, D. Sosyal yönü, E. Dili. 36. Sanat ciddi bir şeyse konusunun da önemli olması gerekir. Çünkü bize ancak bu şekilde yaşananları sunabilir. Edebiyatın bize yaşananı açıklaması bu genel doğruları yansıtmasıyla mümkündür. Çünkü gerçek bilgi ortak değerlerin, ilkelerin ve özelliklerin bilgisidir. Duyguları ve davranışlarıyla başka insanlara benzemeyen kişiler, belli bir çağda görülen bir akım ya da belli bir zümrenin yaşayışı fazla önem taşımaz. Kalıcı şeyler olmadığı için gerçekliği bunlar oluşturmaz. Böyle düşünen bir sanatçının bir eserde aradığı en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkileyicilik, B. Tutarlılık, C. Gerçekçilik, D. Yalınlık, E. Nesnellik. 37. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşama hakkını sürekli bir didişmenin sonunda buluyorlar. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır. Onların zevkine hitap edecektir. Bu konu insanların istediklerini eski edebiyatın malzemesiyle anlatmak demek değildir. Sorun bir sınıfın ihtiyaçlarının savunmasını yapmak olmayıp sadece zevkini aramak, bulmak, sanata onu hakim kılmaktır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? A. Eski şiirimizin bugün yeterli beğeni kazanmayış nedeni nedir? B. Tarih boyunca şiirin gerçek sahibi kimdi? C. Farklı kültürlere sahip toplumların şiiri farklı mı olmalıdır? D. Şiir toplumun belli bir zümresinin malı sayılabilir mi? E. Gerçek şiir hangi sanat çevresine hitap etmelidir? 38. Öyle ki bu duruma düşmüş sanatçılar insanlara, topluma, önceki sanat eserlerine bakarken alıştıkları biçime uyacak içeriği oluşturan gerçeklerin ötesinde hiçbir şey görmezler. Kimi daha iyi, kimi daha kötü ürünlerle bakar bakar çoğaltırlar daha önce yazdıklarını. Parçada söze edilen sanatçıların eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çok sayıda ürün vermeleri. B. Kendilerini yenileyememeleri. C. Sanat anlayışlarını eserden esere değiştirmeleri. D. Önceki sanat eserlerini izlememeleri. E. Sürekli arayış içinde olmaları. 39. Madem Batı sömürgecidir, Batı kültürü de sömürücülüğün buyruğundadır. Sömürücülerin kılıcı ve kültürü aynı şeydir. İkisi aynı yıkılası gücün iki ayrı belirtisidir diyor, demek istiyor. Kültür sömürücülüğü kavramını ciddiye alan aydınlarımız. A kardeş, madem öyle, niçin oğlunu kızını batılı okullara verirsin? İngilizce, Fransızca öğrenmeye çalışırsın? Bugün Fransa'nın en büyük kültür adamı Sartre, İngiltere'nin kültür dehası Russell sömürüye mi hizmet ediyor? Sorulması bile ayıp sorular bunlar. Ama sormak zorunda kalıyor insan. Sömürge düşmanlığının kültür düşmanlığına çevrilmesini önlemek için. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Batı sömürgeciliği kültür kılıfına gizleyerek yayılmaktadır. B. Fransa ve İngiltere yetiştirdikleri kültür dehalarıyla dünyayı etkilemiştir. C. Batı kültürüne cephe alanların batılı eğitime yönelmeleri garip bir çelişkidir. D. Aydınlarımız batıyı kılıcı ve kültürüyle iç içe düşünerek Türk kültürüne zarar veriyor. E. Batı sömürücülüğüne düşmanlık, kültürünü benimsememeyi gerektirmemelidir. 40. Sanatların doğuşu insanların yaşamak için yapmaları gereken faaliyetlere bağlıdır. Mağaralara av hayvanlarının resimlerinin yapılması, hayvanın daha kolay avlanmasını sağlayacaktı. İlkel danslardaki hareketler, çeşitli hayvanların hareketlerinin taklididir genellikle. Sebep, av sırasında avcının hayvanı taklit ederek hareket etmesidir. Böyle düşünen bir yazarın sanat tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sanat, sanatçının geçim kaynağıdır. B. Sanat, canlıların beraberliğinden doğan bir uzlaşma biçimidir. C. Sanat, yaşamın yansımasıdır. D. Sanat, eser sahibinin dış dünyadan kaçışıdır. E. Sanat, görülebileni görülemeyenle anlatma işidir. 41. Birçoğumuzun kafasında yerleşmiş yaygın bir inanç vardır. Denir ki, eserin gerçek anlamını yazarından daha iyi kimse bilemez. Eser onun elinden çıktığına göre eserde ne anlatıldığını, eserin nasıl yorumlanması gerektiğini o bilir. Bu iddianın doğru olduğunu sanmıyoruz. Yazarın anlatmak istediği ile anlattığı şey her zaman aynı olmaz. Dil ve düşüncenin akışına göre bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Bazen biz de konuşurken sözümüzün yanlış anlaşıldığını görerek ben onu demek istemedim deriz. B. Gerçek sanat eseri herkeste aynı izlemi uyandırdığı sürece gerçektir. C. Bir eser her baktığımızda farklı duygular uyandırabilirse ne mutlu o sanatçıya. D. Sanatçının ne yapmak istediğini anlamamış, esere ne yönden bakacağımızı kestirememiş olabiliriz. E. Oysa toplum sanatçıdan haklı olarak tutarlılık bekleyecek. 42. Halkı kalkındıracak, refaha ulaştıracak olan okutma işinin aynı zamanda şairin okunma, yayılma, beğenilme hırslarını tatmin edecek tek yol oluşu, şairin bu demokratça davada nasıl büyük bir payı olduğunu meydana koyuyor. Çıkarları bir yandan diline, bir yandan da doğrudan doğruya halka bağlı olan şairin bağlı olduğu o büyük kalabalığı unutmaması gerekir. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokrasi, şairlerin büyük desteğiyle ortaya çıkan bir yönetimdir. B. Okuyan toplumlar diğerlerine göre kalkınma ve refaha daha kolay ulaşır. C. Ait olduğu toplumdan uzak şairler kendilerine ve topluma yararı dokunmayanlardır. D. Şairler halktan çıkar uman, halka bağlı sanatçılardır. E. Şiir şairin beğenilme duygularını giderdiği bir araç oldukça onu halktan uzaklaştırır. 43. Sanatçı yalansız, dolansız ve içten kişiliği ile sanatsız insanlara o kadar uzak ama düşünce ve eylemindeki gediklerle onlara o kadar yakındır. Bütün bunlara karşın onu yine büyük yapan dış dünyaya hiç kapamadığı gözleriyle koşulların elverdiği ölçüde doğruyu ve olabiliri görmüş olmasıdır bir bakıma. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? A. Sanatçıyı toplum gözünde yücelten değerler sizce nelerdir? B. Sanatçı toplumdan hangi yönleriyle uzaklaşır? C. Sanatçının temel özellikleri neler olabilir? D. Sanatçı gerçek kişiliğini eserlerine yansıtabilir mi? E. Gerçekte bir birey olan sanat adamı niçin toplumla iç içe değildir? 44. Onun edebi metodunun en büyük özelliği konulardaki dinamizm ve olayların umulmadık bir biçimde bağlanışıdır. Bir günde, hatta çoğu zaman birkaç saat içinde baş döndürücü bir sıra olaylar olabilir. Okur olayların gelişimini ve değişimini çoğu zaman hemen hemen kavrayamaz. Bunun için hikayeci, yani olayların ipini elinde tutan adam, ileri giderek açıklamalara kalkışmak, karmaşık ve anlaşılmayan ilişkileri çözmek zorunda kalır. Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Öykülerini kendine has bir metotla kaleme alır. B. Okuyucu genellikle olayları yazarın yönlendirmesiyle kavrar. C. Olayların yoğunluğu okuyucuyu olumsuz etkilemektedir. D. Olay konuları hızlı bir değişim göstermektedir. E. Öykülerinde karmaşık ve anlaşılması güç olay örgüsü vardır. 45. Başka dillerde milletlerin kültür başkentlerine ait dillerdir. Fakat başka başkentlerin hepsinde konuşulan dille yazılan dil aynı şeydir. Demek ki konuşma diliyle yazı dilinin birbirinden farklı olması yalnızca İstanbul'a ait bir durumdur. Hiçbir millette bulunmayıp da yalnız bir millette rastlanan bir durum normal olabilir mi? Dil ve düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? A. Türkçeyi üstün kılan yan işte budur. B. Diğer dillerin bundan yoksun olması ne yazık. C. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde görülen farklı ağızlar bundan kaynaklanıyor. D. O halde İstanbul'da görülen bu ikilik bir dil hastalığıdır. E. Bunun temel nedeni öteki dillerin Türkçe yanında zayıflığıdır. 46. Orhan Veli yaşasaydı gibi laf ebeliklerinin gereği yoktur. Her sanatçı gibi o da kısacık ömrü içinde her gün kendisini aşmayı bilmiş, içinde yaşadığı somut toplumsal koşullardan değil kopmak, onlara her gün biraz daha bağlanarak sanata, yurduna, aralarında yaşadığı insanlara bütün elindekini, avucundakini, bütün varını vermiştir. İlk yılların tiyatro aşığı, şevk aşığı Orhan Veli'sinde mücadeleci bir Orhan Veli çıkarmayı bilmiştir. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin niteliklerinden biri değildir? A. Her zaman gerçeği yaşamaya, ona hizmet etmeye çalışmıştır. B. İnsanlık ve sanat uğruna özveriden kaçınamamıştır. C. Kısa yaşadığı için arzu ettiği sanatsal hedefe ulaşamamıştır. D. Sanatının başlangıcında şiir ve tiyatroya ilgisi büyüktür. E. İlerleyen sanat yaşamında mücadeleden yılmamıştır. 47. Sanatı bir yansıtma olarak görmek, yüzyıllar boyu devam etmiş ve zamanımıza kadar gelmiş bir kuramdır. Bu görüşü savunanların sık sık başvurduğu, ayna benzetmesi de düşüncelerine ışık tutan açıklayıcı bir benzetmedir. Lucas D. Herr, 16. yüzyılda, Van Eyck'ın resimlerini överken diyor ki, bunlar ayna, evet resim değil ayna bunlar. Leonardo da Vinci de resimle ayna arasındaki benzeyişe işaret eder. Bu parçada düşünceyi geliştirme yöntemlerinden özellikle hangisi kullanılmıştır? A. Tanımlama, B. Karşılaştırma, C. Sayısal verilerden yararlanma, D. Tanık gösterme, E. Somutlama. 48. Edebiyat bir bakıma bir sığınaktır. Ancak edebiyatın öbür olumsuz sığınaklardan ayrılan yanı, onun aynı zamanda hem kendi kendimizi hem de başkalarını tanımamızda, durumlarla davranışları kavrayabilmemizde geçerli bir araç niteliğini göstermesi, bize yeni özler katabilmesi, önceleri gördüğü ile yetinen gözlerimizin önüne çok renkli, çok çeşitli, çok daha geniş ve uzak ufuklar açmasıdır. Bu parçada edebiyatın hangi özelliğine değinilmemiştir? A. Kendine özgü özellikleriyle öteki sığınaklardan ayrıldığına. B. İnsanın kendini tanımasında bir araç niteliği yansıttığına. C. Çevreyi ve başkalarını tanımada yardımcı olduğuna. D. İnsanın yeni nitelikler kazanmasında ona yeni anlayış imkanları sunduğuna. E. Geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü niteliği olan değerleri kavrattığına. 49. Gözlemciyi gözlediği şeyden ayırmak zordur. Paul Valéry'nin bir sözü bu. Tarih üzerine söylev adlı denemesinde tarihin bir bilim olmadığını söyler. Nasıl ki gözlemciyi gözlediği şeyden ayırmak zorsa, tarihi de tarihçinin kişiliğinden ayırmak öyle zordur. Tarih yazanlar kişiliklerine, eğilimlerine, içgüdülerine, çıkarlarına göre davranırlar. Bunlar da ayrı ayrı yanılmalara götürür onları, onların ardı sıra kuşakları. Bu parçaya göre tarihçide bulunan en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Öznellik. B. Nesnellik. C. Gözlem. D. Etkileyicilik. E. Akılcılık. 50. Nokta nokta nokta. Uygarlık tarihinin gelişimine göz attığımız zaman bu yasaların neler olduğu ortaya çıkar. Felsefede, bilimde hangi yoldan, hangi aşamalardan geçmiş insan? Düşünmeyi nasıl öğrenmiş? Düşünmenin yasalarını nasıl çözümlemiş? Evrendeki değişim kanunlarını nasıl kavramış? Bir yazar çocukken okula gidip yazmayı öğrenir. Daha sonra uygarlığın bize sunduğu temel bilgileri öğrenmeye başlar. Aristo mantığından diyalektiğe doğru giden yollarda kaç yüzyıl harcamış insanoğlu? Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bir yazının ayakta durabilmesi için bazı yasalara uyulması gerekir. B. Yazarlık da mimarlık gibidir. C. Uygarlık tarihi çeşitli görüşler doğrultusunda şekillenmiştir. D. İnsanoğlu günümüze kadar çeşitli araştırmalar içinde olmuştur. E. Düşünmenin kendine özgü kuralları arasında düşüncenin çözümlenmesi de vardır. 51. Bir oyunun bir perdesini bir hafta görüp öbür perdesini ertesi haftaya bırakabilir misiniz? Bir senfoninin 3 bölümünü 3 günde tamamladığınız oldu mu? Bir tablonun her gün bir parçasına bakmayı düşündünüz mü? Romanda oyun gibi, tablo gibi, senfoni gibi parçalanamaz bir bütündür. Yaprağını kıvırıp ertesi güne bırakamazsınız. Onu da öteki sanatlar gibi bir bütün olarak kavrayabilirsiniz. Çağımız romancılığı bu bütünlüğe yönelmiştir. Gittikçe kısılmasının nedenlerinden biri de budur. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Yeni roman giderek ayrıntıdan uzaklaşmakta, kolayca kavranabilecek boyutlarda yazılmaktadır. B. Bir sanat eseri bir bütün olarak ele alındığında kavranabilir. C. Geniş bir zaman içerisinde kavranmak istenen sanat eserlerinden bir sonuç çıkarılamaz. D. Her sanatın kendine özgü kuralları olduğu gibi romanın da vardır. Bu, konunun bir bütünlük içerisinde ele alınması kuralıdır. E. Çağdaş romanın kısa yazılmasının birçok nedeni vardır. 52. Edebiyat bir bilim alanı değildir. Daha çok sezgilerin, idelerin yer aldığı kendine özgü bir evrendir. Bir evrendir diyorum çünkü henüz bilimin ortaya koymadığı, konuşamadığı alanlarda bile sırası gelir söz sahibi olur. Jules Verne'in birazı gerçekleştirebilmiş düşsel romanlarını anıp geçelim. Bu yüzden bilim adamı olduklarını savunanlarca horlanır Jules Verne. Nice analar babalar biliriz. Çocuklarının ellerinde ders kitaplarının dışında bir şiir kitabı, bir roman gördüler mi üzülürler. Benim oğlan romana daldı, adam olmayacak derler. Oysa bir zamanlar onlar da kaçak şiir, roman okuyucusuydular. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Edebiyat bilimden önce birçok alanda düşsel güce dayalı araştırmalar yapmıştır. B. Bilimin çalışıp da başaramadığı alanlarda edebiyat kolayca sonuca gidebilmiştir. C. Jules Verne'in hayali romanlardaki olaylardan gerçekleşenleri de vardır. D. Kuşaklar arası çatışma edebiyata olan ilgide de kendini göstermektedir. E. Bilimsel sahada çalışanlar düşsel güce dayalı eserlere eleştirel bir açıdan yaklaşmışlardır. 53. İhtiyar mecalsiz bir adam sık sık soluyor, gelenlere fersiz gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaret ediyordu. Ne var ne oldun dayı? Sorularına sesten ziyade nefese, soluğa benzeyen üfürüklü bir hırıltı ile anlaşılamayan cevaplar veriyordu. Köylüler ölüyor sanarak çömelmişler, bekleşiyorlardı. Fakat hasta iyileşiyor, canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, fukara kılıklı bir ihtiyardı. Sert kır bir sakalın örttüğü çehreden meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş buruşuklar, kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık şiş göz kapaklarının altında beyaza yakın açık mavi ufacık gözler. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır? A. Açıklama, öyküleme. B. Öyküleme, betimleme. C. Betimleme, tanımlama. D. Öyküleme, karşılaştırma. E. Açıklama, karşılaştırma. Kitabın sonu. 10 Mart 1999. Cevap anahtarı 10. kasettedir.